sizi Yeşu 1. bölüme götüreceğim. Lütfen açın Yeşu 1. bölümü. Önümüzdeki hafta zaten İsa'nın gelişiyle ilgili bir konu paylaşacağız. Ama bu hafta bunu bitirmek istedim, noktalamak istedim. Yarım kalmaması açısından. Yeşu 1. bölümü açalım. İlk 9 ayetini ele almıştık biliyorsunuz. Oradaki gerçekleri birlikte anlamaya çalışmıştık. Yeşu kitabı 1. bölümün ilk 9 ayeti aracılığıyla. Bazen değerli kardeşler konuyu kapsayan bu ayetlere baktığımız zaman müthiş olan derinlikten dolayı gerçekten oradaki gerçekleri söylemeden geçmek istemiyorum. O açıdan ayetler üzerinde çok geniş kapsamda durmak zorunda kaldım. Onun için tabii ki at gibi koşmuş olmama rağmen bitirmek mümkün olmadı. Şimdi kısa bir şekilde, bugün bitireceğim bu konuyu ama kısa bir şekilde bir iki sözle, cümleyle size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Musa öldüğünde Yeşu için büyük bir şoktu. Ve Yeşu tıpkı bayrak yarışında olduğu gibi Musa'dan bayrağı teslim aldı ve yürüyüşüne devam etmek zorunda kaldı. Ama Yeşu'nun demiştim 3 şeyi yapması gerekiyordu. Ama biz bunun ikisine baktık ama ikinci noktada çok geniş bir şekilde üzerinde durmuştum. Şimdi ilk olaraktan Yeşu ne yapması gerekiyordu? Geçmişe gömmesi gerekiyordu. Yani geçmişe bakarak yola devam edemezdi Yeşu. Tabii ki geçmişten bir takım şeyler alması gerekiyordu, ders alması gerekiyordu ama geçmişe takılarak yürümesi mümkün değildi. O açıdan geçmişe gömülmesi gerekiyordu. Yeşu bunu yaptı. Sonra ne yapması gerekiyordu? Ya da Yeşu bir gerçeği daha bilmesi gerekiyordu. Evet, geçmişe gömülmeli ama sonraki süreç, yani sonraki devam edecek olan süreçte Yeşu şunu bilmesi gerekiyordu. Ben yalnız değilim. Rab Tanrı benimle birlikte. O açıdan çok net bir şekilde Tanrı ne yaptı? Yeşu'ya 1. bölüm 9. ayette şu sözleri söyledi. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Yeşu 1:9. Korkma, yılma çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Demek ki o zaman bizler de durum ve şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, yükümüz ne kadar ağır olmuş olursa olsun sevgili kardeşler, Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu kesinlikle aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor diye altını önemli çizmiştim. Hatırlıyor musunuz? Ve Asaf, Tanrı adamı Asaf, 73. mezmurda şöyle bir ifade kullanıyordu sevgili kardeşler. 26. ayette okumuştuk. Bedenim ve yüreğim tükenebilir. Asaf 73 ayet 26. Ama Tanrı yüreğimde güç, bana düşen paydır sonsuza dek. Bakın ne diyor Asaf? Diyor ki bedenim tükenebilir ama benim gücüm sensin. Yani çok net bir şekilde Asaf şunu söylüyordu. Ya Rab sen bana yetersin. Sen benim için yetersin. O yüzden haberci Pavlos Koloselilere yazdığı mektupta imanlılar için duası neydi ve bununla noktalamıştım hatırlarsanız. Duası şuydu değerli kardeşler. 1. bölüm 11. ayet. Koloseliler mektubu 1. bölüm 11. ayet. Şöyle diyordu. Her şeye sevinçle katlanabilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bakın demek ki eğer Rabbin gücü yoksa bizim yola devam edebilmemiz mümkün değil ifadesini altını çizdik ve burada noktayı koymuştuk. Evet, gerçekten de değerli kardeşler, devam edecek olursak kaldığımız yerden şöyle diyebiliriz. Evet, Rabbin gücü olmadan, onun desteği olmadan, onun öncülüğü olmadan bizim kendi gücümüzle sahip olduğumuz bu iman hayatını sürdürebilmemiz kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşler. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İşte burada Tanrı Yeşu'ya güçlü ve yürekli ol derken bunu demek istiyordu. Yani sen ne kendi gücüne güveneceksin ne de karşı tarafın güçlü olduğuna bakacaksın. Ne karşı tarafın çok güçlü olduğunu görüp de böyle korkacaksın ne de kendi gücüne dayanacaksın diyor. Yapacağın tek şey bende kalacaksın. Ve bende kalarak, bana odaklanarak güven içerisinde yola devam edeceksin. Neden? Çünkü değerli kardeşler, sizde olan dünyada olandan büyüktür diyor. Hamdolsun. Tanrı ruhu aracılığıyla aramızda hamdolsun. Yüreğimizde. İşte o kutsal ruhun yönetimi altındaysak, eğer kutsal sözün ışığı altında adımlarımızı atıyorsak, kesinlikle ve kesinlikle değerli kardeşler, sıkıntılar da olsa, sorunlar da olsa onları aşmak mümkün hale gelebiliyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Eğer sen bugün o gücü bulup buraya geldiysen, bu senden kaynaklanan nedenden dolayı değil, sende olandan dolayı. Onun gücünden kaynaklanan nedenden dolayı sevgili hatun, sen bugün bütün zor koşullara rağmen çıkıp buraya geldin, aramıza katıldın. Bunu desteklemek açısından, yani çaresizlik içerisinde ne yapmamız konusunda, iki ayak bir pabuca girdiğinde ne yapmamız konusunda sizi biraz böyle motive etmek, biraz sizi harekete geçirmek, tekrar ayağa kaldırabilmek amacıyla gerçekten de Kral Yehoşafat'tan örnek vermek istiyorum. İkinci Tarihler kitabı Kronik oluyor değil mi? Sivayet-i Kronik. İkinci Tarihler kitabı. Orada 20. bölümde değerli kardeşler bir orduyla karşılaşıyor. Güçlü bir orduyla karşılaşıyor Yehoşafat. Kral, koskoca kral bakın. Aslında birçok imkana sahip olan bu kral aslında başka değerleri kullanması gerekirken Rab Tanrı'nın önünde o koskoca kral eğilmek zorunda kalıyor. Ve bakın nasıl dua ediyor duasının sonunda. Lütfen 20. bölüm 12. ayete bakın. 2. Tarihler kitabı 20. bölüm 12. ayet. Ne diyor? Bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok diyor. Yani güçten yoksunuz. Çaresiz durumdayız. Ve diyor ki ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi eğer bir kişi ne yapacağını bilmiyor ise hatırlayın geçmişi, yaşadıklarınızı. Bazen çaresizlik yaşadığınızda ne oluyor? Çok kolay bir şekilde iki ayak bir pabuç içerisine giriyor. Doğru mu? Telaş içerisine giriyoruz ve inanılmaz yanlışlıklar yapıyoruz hayat içerisinde. İnanılmaz yanlış kararlar alıyoruz. Yanlış adımlar atıyoruz. O karışıklıktan dolayı. Ama bu ne yapıyor? Bakın. Bunu söylüyor duasında. Evet diyor. Bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bakın ne diyor? Gözümüz sende diyor. Bu ne demektir? Sıkıntı, sorun, dert, acı ne olmuş olursa olsun gözünü benden ayırmayacaksın. Bana güveniyor musun? O zaman bana bakmaya devam edeceksin. O zaman Tanrı diyor ki, ha sevgili, ben şimdi ifade ediyorum Yehoşafat, Kral Yehoşafat. Madem ki sen bana güven bağladın, gözün bende, o zaman ben de sana şunu söylüyorum. 15. ayete bakın. 15. ayetin ikinci kısmı, B kısmı. Bu büyük ordudan korkmayın. Harikalığa bakın. Yılmayın. Çünkü savaş sizin değil. Tanrı'nın. Bakın değerli kardeşler. Tanrı Recep için savaşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tanrı kendi çocukları için mücadele ediyor. Değerli kardeşler, ben eminim ki aslında Rab Tanrı Yeşu'ya korkma ve yürekli ol derken aslında ona bunu demek istiyordu. Korkmana gerek yok Yeşu. Savaş senin değil. Verdiğim mücadele senin mücadelen değil, benim mücadelem. Sen bana bakmaya devam et. Bana odaklanmaya devam et değerli kardeşim. O zaman bizler karşılaştığımız, içinde bulunduğumuz zorluklar karşısında gerçekten de fazla zeki, bilgeli ve güçlü varlıklar değiliz. Bu kesin değerli kardeşler. Ama ait olduğumuz Rab Tanrımız güçlü ve bizim için iş başında. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Tanrı bizim tarafımızda, bizim için iş başında. Daha ne olsun hatun? Sevgili Hatice, sevgili kardeşler, sevgili Deniz. Ha? Daha ne olsun değerli kardeşim? Rab bizim için iş başında. İşte önemli olan bu. Tanrı bizler için hareket halinde ve bizim için mücadele ediyor. Halkın yapması gereken ne? Recep'in, bizlerin yapması gereken ne? Halkın yaptığı gibi Tanrı'nın o halk için ne yapacağını, o halkın onu izlemesi. Bizler de aslında Tanrı'nın ne yapacağını izlememiz gerekiyor. Bizler harekete geçmek yerine kendi yeteneklerimize bağlı kalarak, gücümüze bağlı kalarak hareket etmek yerine aslında ne yapmamız gerekiyor? Onu sakince izlememiz gerekiyor. Aynı durum Musa da yaşadı. Hatırlayın Musa'yı. Çıkış 14. bölüm. Aynı durumu yaşadığında değerli kardeşler, Musa halkı nasıl teşvik etti? Nasıl onları motive etti? Harika sözlerle. Bakın diyor ki Çıkış 14 ayet 13 ve 14. ayetler. Korkmayın dedi. Musa halka onu söylüyor. Korkmayın. Çünkü en büyük şeydir korku. Korku çünkü gerçekten değerli kardeşler yani ne diyelim bizim Türkçe ifadeyle emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyor. Korkular hakikaten çok insanı rüzgarın silkelediği ağaç gibi insanı silkeliyor. Gerçekten de. Korkmayın. Yerinizde durup, bakın bu çok güzel bir ifade. Savaşın demiyor. Yerinizde durup bekleyin. Ya bu müthiş bir ifade ya. Beklemek çok zor ama. Değil mi? Ama Rab diyor ki Musa Aracı, bekleyin diyor. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun, yeter. Bakın, bize düşen nedir? Durumlar içerisinde sakin kalmaktır. Biz ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. Elimizde olmayarak. Zayıf varlıklar olduğumuz için. Peki nedir sizce sakin olmak? Burada yeri geldiğini hep söylemişimdir. Nedir sakin olmak sizce? Az önce ifade ettim. Sakin olmak durmak değil mi? Aslında geride durup Rabbin önde olmasına izin vermek. Ve onun senin için ne yapacağını izlemek. Sen izin ver, Rab Tanrı senin içinde bulunduğun durumla mücadele ediyor ama mücadele ederken de senin ayakta durabilmen için de gereken gücü ve anlayışı sana veriyor. Ama önemli olan ne? Sen o gücü ve anlayışı harekete sokman lazım, devreye sokman lazım, yaşama sokman gerekiyor sevgili kardeşim. Onun için bizim yapmamız gereken bu. Eğer sonuç buysa o zaman gelin birlikte İbraniler mektubunda olan şu sözleri, 13. bölümde olan şu sözleri birlikte söyleyelim mi? Bence eğer sonuç buysa, Tanrı bizim için savaşıyorsa, sakin kalıp onu izlememiz gerekiyorsa, bize bu söyleniyorsa defalarca kutsal kitapta, o zaman 13. bölüm, İbraniler 13. bölüm 6. ayetteki sözleri gelin birlikte, ama nasıl biliyor musunuz? Eğer içinizden geliyorsa tüm coşkuyla söyleyin. Okuyabilecek misin Hatice 6. ayeti?
Böylece cesaretle diliyoruz ki Rab benim yardımcıdır, yardımcımdır, korkmam, insan bana ne yapabilir?
Bakın, Rab benim yardımcımdır. Eğer Rab benim yardımcımsa, o benim için savaşıyorsa, ulan insan kim ya? Ha? Ya da o senin korktuğun korku yaratan o unsur ne? Rab diyor ki, o seni korkutan unsurdan bile ben daha güçlüyüm. Daha güçlüyüm. Değerli kardeşler, onun için haberci Pavlos yine buna yakın bir şekilde şu ifadeyi kullandı. 8. bölüm, Romalılar 8. bölüm 31. ayette. Biraz böyle hızlı hızlı gidiyorum yetişebilmek açısından. 8. bölüm, Romalılar 8 ayet 31'de bakın ne diyor değerli kardeşler. Tanrı bizden yanaysa, doğru mu? Tanrı bizden yanaysa, 31. ayet. Kim bize karşı olabilir? Bu ne demektir? Tanrı Recep'in tarafındaysa, Tanrı sizin tarafındaysa, yani sen eğer Tanrı'nın tarafındaysan, daha doğrusu böyle aslında söylemek lazım. Tanrı senin tarafında değil, eğer sen onun tarafındaysan o senin tarafında oluyor. Önemli olan senin Tanrı'nın tarafında olman lazım. Eğer sen Tanrı'nın tarafındaysan o zaman tüm kötülükler, tüm çirkinlikler bir araya gelmiş olsa bile seni kafa üstü getiremez. Bu kadar açık, bu kadar net. Rab Tanrı sözü aracıyla bize bunu anımsatıyor değerli kardeşler. Onun için sevinmemiz ve teselli bulmamız gerekiyor bu sözler aracılığıyla. Demek ki eğer Rab bizimleyse iş tamamdır. Bunu bu şekilde görüp anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için ben şunu her zaman söylüyorum, tekrar söylemek istiyorum. Umudum Tanrı'da olduğu için, umudumu Rab'be bağlamış olduğum için diyorum ki gelecekte beni ne bekliyor bilmiyorum. Ne tür acılar beni bekliyor? Ne tür sıkıntılar beni bekliyor? Ne tür çirkinlikler beni bekliyor? Zorluklar beni bekliyor ben bilmiyorum, bunu söyleyemem size. Ama bildiğim bir şey var. Geleceğim kimin elinde olduğunu biliyorum. Geleceğim kimin elinde? Rabbin elinde. Eğer ben biliyorsam ki bütün zorluklara rağmen benim geleceğim eğer Rabbin elindeyse iş bitmiştir kardeşler. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum. Reklam yapmıyorum ama açık ve net söylüyorum. Ben bunu 40 yıldır yaşıyorum doya doya. 1979'dan beri. 40 yıldır yaşıyorum. Biz göremeyiz geleceği. Rab biliyor. Ama ben biliyorum ki ben Tanrı'nın çocuğu olaraktan benim hayatım, benim geleceğim onun elinde. Ve o zaman bitti. Kim bana karşı durabilir ya? Benim geleceğim Rabbin elindeyse değerli kardeşler. Onun için bu benim için yetiyor değerli kardeşler. Romalılar 8. bölüme baktığımız zaman orada da Pavlos diyor ki her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Her durumda. Bakın sadece iyi günlerde, tatlı günlerde, o fıkır fıkır kaynayan canlı, güzel, renkli günlerde değil, sıkıntılı, acılı, sancılı günlerde bile Rab o sancılı, sıkıntılı günleri benim iyiliğim için kullanıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu ne demektir? Bu şu demektir. Ben bunu kutsal kitaba baktığım zaman görüyorum. Yusuf'u hatırlayın ya. Bakın, Yusuf'u hatırlayın. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a yapmadıklarını bırakmadı. Doğru mu? Bütün acılara rağmen açın Yaratılış kitabı 50. bölümü. Son bölümdür. 1. Musa kitabı. Yaratılış 50. bölüme baktığınız zaman orada 20. ayette Yusuf'un şu sözleri beni gerçekten teselli ediyor değerli kardeşler, müthiş bir şekilde. Diyor ki Yusuf orada değerli kardeşler. 20. ayet. 50. bölüm 20. ayet. Siz
bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi.
Bakın altını çizin. Kötülüğü iyiliğe çevirdi. Demek ki diyebilir miyiz? Acıyı tatlılığa dönüştüren, gözyaşlarını sevince dönüştüren yüce Tanrı. sıkıntılarımızı, sorunlarımızı geleceğimiz için kullanan diri bir Tanrı. Amin. Sadece bu değil. Bakın Yeremia'da. Düşünün, Yeruşalim yerle bir edildi. Tapınak yıkıldı. İnsanlar çöle, 70 yıllık sürecek olan bir Babil sürgünlüğüne gönderildiler. Bu acılar içerisinde Rab Tanrı, Yeremia peygamber aracılığıyla neyi bildiriyor? 29. bölüme bakın. Yeremia 29. bölüme. Bu da gerçekten destekler nitelikte. Onu da okumanızı sizden rica ediyorum. 11. ayet, 29. bölüm, Yeremia 29, ayet 11. Ne diyor?
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.
Amin. Bakın, esenliğimizin devam edebilmesi için, mutlu bir şekilde yola devam edebilmek için Rab Tanrı bütün çirkinlikleri, bütün olumsuzlukları kendi planında iyi amaç için kullanıyor değerli kardeşler. Bu gerçekten inanılmaz, inanılmaz bir şey sevgili kardeşler. Onun için bunun sevinciyle şunu söyleyebiliriz. Rab Tanrı'nın koruması altındayız. Nokta. Rab Tanrı'nın koruması altındayız. Ve o bizi ne yapacaktır sonunda? Gitmemiz gereken yuvaya ulaştıracaktır. Yavaş yavaş. 23. mezun nasıl başlıyordu? Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni taze çayırlara götürür. Sular boyu yürütür. Diyor ki ölüm gölgesi vadisinden geçsem bile. Bakın hani sıkıntılar, acılar içerisinden geçmeme izin verse bile. Sonuç nedir? 6. ayet. En son ayet. 23. mezmur. 6. ayet. Son ayet ne diyor biliyor musun? Orada diyor ki çok hoşuma gidiyor. Hep Rabbin evinde olacağım. Amin. Rab ile ben baş başa. Recep ve Rab. Rab ve Recep baş başa. Bu güvence nereden geliyor değerli kardeşler? Onun bize olan sevgisinden. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bakın bizim sevgimiz değişiyor. Seversen severim seni. Öpersen öperim seni. Vur bana bir kafa geçiririm sana. Doğru mu? Ama Rabbin sevgisi değişken, oynak olmadığı için bunu yürek doluyla, imanla kabul ediyoruz. Rabbin evinde, Rab ile birlikte sonsuza dek olacağım. O zaman diyebilir miyiz? Rabbin bize verdiği hiçbir değeri, hiçbir kötülük elimizden koparamaz, alamaz. Değerli kardeşler, sizi bugün bu yönde motive etmek istiyorum gerçekten. Yeşu İrak kentine ele geçirmeden önce, kentin yakınlarındayken Rab Tanrı'nın kendisiyle birlikte olduğunun güvencesini nasıl vermişti hatırlıyor musunuz? Hani bir asker, elinde kılıç bir askerle karşılaştı Yeşu ve Yeşu ona sordu. Dedi ki sen karşı taraftan mısın yoksa bizim tarafımızdan mısın? O ne dedi biliyor musunuz? Tanrı'nın meleğiydi çünkü. Dedi ki ben Rab Tanrı'nın ordu komutanıyım dedi. Yani müthiş bir ifade. Yeşu 5. bölüm 14. ayette. Ben Rabbin ordusunun komutanıyım. Bakın biliyorsunuz ben de zaman zaman sıkıntılardan geçiyorum. Burada dile getiriyorum. Bazılarını sizler de biliyorsunuz. Çok sıkıntılı süreçten geçtim. Gerçekten kolay dönem değildi o geçtiğim sıkıntılı süreçte. Ve o süreçten geçerken Rab Tanrı beni tekrar ayağa kaldırdı. Nasıl kaldırdı? Davut'un oğlu Süleyman'a söylediği sözlerle. Tapınağın yapımıyla ilgili biliyorsunuz Davut ne yaptı Süleyman'a? Süleyman'ı motive etti. İşe devam etsin diye. Bakın isterseniz ayeti okunuz, okumada. 1. Tarihler kitabı 28. bölüm 20. ayet. 1. Tarihler kitabı 28. bölüm 20. ayetteki bu sözler değerli kardeşler beni gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve ben bugün yine bu kürsüde durabiliyorum. Emin olun değerli kardeşler ve sizi de motive etsin. Ayet şöyle diyor 1. Tarihler 28-20. Güçlü ve yürekli ol Recep. Ben kendimi koyuyorum. Güçlü ve yürekli ol. Davut oğlu Süleyman'a diyor bunu. İşe giriş. Ne demektir bu işe giriş? Yani önünde duran görevi sürdür Recep. Bırakma, kendini salma. Boş ver. Biz cennette yaşamıyoruz. Sıkıntıların cirit attığı bir dünyada yaşıyoruz. Görevini sürdür. Korkma, yılma. Bakın ne diyor? Davut diyor ki Süleyman'a. Çünkü diyor, benim Tanrım, Rab seninledir. O zaman ben de size şunu söyleyeyim mi? Benim ait olduğum Tanrı sizinledir değerli kardeşlerim. Amin. Benim ait olduğum Tanrı sizinledir değerli kardeşler. Tıpkı Musa'nın Yeşu'ya dediği gibi. Yasanın tekrarı, 5. Mose, yasanın tekrarı, 31. bölüm, 7 ve 8. ayetler. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü Rabbin atalarına ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkı birlikte sen götüreceksin. Atlıyorum biraz. Rabbin kendisi sana öncülük edecek. Seninle birlikte olacak. Bakın bu çok önemli. Seninle birlikte olabilir demiyor. Olacak diyor. Seni terk etmeyecek. Seni yüzüstü bırakmayacak. Ben sizi yüzüstü bıraksam bile. Bakın Rab Tanrı sizi asla yüzüstü bırakmayacak. O zaman ne diyor? Madem öyle, korkma, yılma. Değerli kardeşim, sonuç bu mu? Eğer sonuç buysa, o zaman bizler de tıpkı Davut gibi şu sözleri söylemeye hakkımız var aslında. Ama içinizden geliyorsa söyleyin ha. 27. mezmurun sözleri. 27. mezmurda 14. ayetteki sözler. Bakın Davut diyor ki, umudunu Rabbe bağla diyor. Umudunu Rabbe bağla. Güçlü ve yürekli ol, umudunu Rabbe bağla. İki kez. Bir tek ayete iki kez. Senin umudun kimde? Sen umudunu kime bağladın? Bakın diyebiliriz tabii ki ben umudum Rab'de. Hayatımıza bakalım. Gerçekten umut Rab'de mi? Bakın bu umudu açıklıyor haberci Pavlos. Selanikler mektubunda. İkinci Selanikler mektubu ikinci bölümde. İkinci Selanikler mektubu ikinci bölüm 16. ayette diyor ki, bize sonsuz ve sağlam bir umut veren babamız Tanrı diyor. Nasıl bir umut? Sonsuz. Bu bir, sağlam. Bu da iki. Peki onun sonsuz, yani devam eden bir umut olmasını ve sağlam olmasının nedeni ne biliyor musunuz? Rabbin sevgisi üzerine o umut temel almış olduğu için. Yani umut Rabbin sevgisi üzerine konut kurmuş. O sevgi değişmediği için, o sevgi kaypak olmadığı için bizim sevgimiz gibi, o umut sağlam bir şekilde sonsuza kadar devam edecektir. Amin. O zaman umudun Rab'de ise gerçek anlamda o zaman güçlüsün, o zaman yüreklisin. Ne demektir yürekli olmak? Cesaretlisin. Cesaretin yerindedir demek. Demek ki bu beden burada olduğu sürece acılarımız olacak, sıkıntılarımız olacak, sorunlarımız olacak, hastalıklarımız olacak kesinlikle. Ama buradan göç ettiğimizde ne diyor Vahiy 21. bölümde, en son kitap Vahiy 21'de diyor ki gözyaşı yok, acı yok, ölüm de olmayacak. Niye? Rab Tanrı'yla beraber sonsuza dek birlikte hayatımıza devam edeceğiz. Eğer sen bu gerçeğe odaklıysan, eğer gözlerin buna odaklıysa değerli kardeşler, o zaman insanın bizlere hiçbir şey yapamayacağı kesin. Amin. O zaman size bir soru sorayım. Madem ki bu kadar heyecanla sizi motive etmeye çalışıyorum. Nasıl gelişeceğiz bu cesarette ve güçte? Rabbin gücünde nasıl gelişeceğiz? Rabbin gücünde nasıl büyüyeceğiz? Nasıl o cesaretimiz ileriye doğru gidecek? Rabbin sözü aracılığıyla. Evet. Bakın. Yani doğru söyledikleriniz. Ama Rabbin sözüne bakaraktan yanıt verelim. 8. ayete bakın. Yeşu 1. bölümdeyiz. 8. ayet. Ne diyor? Yanıt orada. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme diyor. Yani Tanrı sözünü dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Bakın eğer sen o güçte, o cesarette büyümek, gelişmek istiyorsan yanıtı bu. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman diyor başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Yasa kitabı neydi? Biliyorsunuz Musa'nın beş kitabı değil mi? Yaratılış, çıkış, sayılar değil mi? Leviller değil mi? Leviller, sayılar ve yasanın tekrarı. Beş kitap. Neydi bu beş kitap? Onların ne yapması konusunda, nasıl yapması konusunda o beş kitap halka öncülük ediyordu. Değerli kardeşler. Bütün bu vaat edilen ülkeye gidene kadar neler yapmaları gerektiği bu kitaplar aracılığıyla onlara bildiriliyordu. Onlar ne yapması gerekiyordu? Söze bağlı kalmak. Ama bağlı kalmakla yetinmeyip onları yemek, yani çiğnemek, özümlemek değil mi? Onları sindirmek ve sindirip elde ettiğimiz değerleri hayata sokmak. Demek ki şunu diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Başarılı olmanın sırrı nerede? O geheimnis nerede? Sır. Başarılı olmanın sırrı nerede? Ama yerine getirmek. Sır burada. Okumakta değil. Okumak tabii ki okuyoruz. Ama okuduğunu anlayıp özümlemek ve yerine getirmek. Yerine getiriyorsan işte olman gereken noktaya gelmen mümkün hale geliyor. Onun için Kutsal Kitap'ta Mezmur 1. Mezmur'da diyor ki 2. ayette zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerine derin derin düşünür diyor. Amin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi değerli kardeşler? Demek ki Rabbin sözünün derinliğine inmek çok çok önemli. Ben hani burada bazen diyorum ya değerli kardeşler, çakıl taşlarını nerede buluyorsunuz? Çakıl taşları nerede? Denizin deniz kenarında. Peki hani perle diyorlar ya, inci. İnci nerede? Derinliklerde. Kutsal kitap da öyle. Yüzeysel değil ama derinlere indiğin zaman gerçeği yakalıyorsun. Değerli kardeşler. Onun için gerçekten değerli kardeşler, bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu yaşama sokma konusunu hatırladığımda hep aklıma Matta 7. bölümdeki hani akıllı adamla akılsız adamın örneği geliyor. Hatırlıyor musunuz? Akıllı adamla akılsız adam arasındaki fark neydi? Her ikisi de sözü işittiler bakın. İkisi de ortak olan yönü bu. Sözü ikisi de işitti. Ama diyor ki akıllı olan sözü hayatına koydu. Demek ki akıllı kılan nedir? Beni akıllı kılan, evimi kaya üzerine kurmamı sağlayan, önde olan faktör sözü yaşama sokmuş olmak. Onun için 21. ayette, 24. ayette diyor ki Matta 7:24'te sözlerimi duyup uygulayan herkes, bu çok önemli. Sözümü duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Bakın bizim en büyük eksikliğimiz bu. Yürekten söylüyorum. İnandığımızı söylüyoruz. Rabbin sözüne aşığım diyoruz. Değil mi? Cesaretle insanlara anlatıyoruz. Ama ne hikmetse sözü hayatımıza sokmakta zorlanıyoruz değerli kardeşler. Bakın önde olan faktör bu. Benim yaşadığım bu 40 yıllık iman hayatında, bu kadar uzun bir iman hayatında, kendi hayatımda olsun, başka kardeşlerin hayatına baktığımda olsun, en büyük eksiklik yaşama sokmakta. Problem bu. Yaşama sokmakta zorlanıyoruz. Biz hayata sokmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bakın İsa içerideydi, ulaşamadılar İsa'ya. Sonra birileri gitti. İsa'ya dedi ki ya annem ve kardeşlerin seni dışarıda bekliyor. Luka 8. bölümde. İsa'nın verdiği yanıtı biliyor musunuz? Hani annem ve kardeşlerin seni dışarıda bekliyor dediğinde İsa'nın verdiği yanıta bakabilir misin? 8. bölüm. 21. ayet. Luka 8, ayet 21.
İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenlerdir.
Bakın müthiş bir olay. Bakın bunu söylediğin zaman bazıları bunu saptırıyor. Yani anne ve kardeşleri hayır. Bakın değerli kardeşler Evet, onun kardeşleriydi, annesiydi. Tanrı onun rahmini kullandı. Kardeşler de yarım kardeşti çünkü Yusuf'tan olmaydı onlar. Ama İsa Yusuf'tan olma değildi, Tanrı'dan gelmeydi. Yarım kardeşti. Ama dedi ki, burada söylemek istediği şu, yani insan ilişkisinden daha da yukarıda olan Tanrı ile olan ilişki. Rabbin sözüne olan bağlılık. Burada söylenen bu. Yoksa anneyi kardeşlere atmıyor dışarıya. Bunu yanlış anlamayın. Ama burada söylenen insan ilişkilerinden daha çok Tanrı ile olan ilişkimiz önemli. Demek ki sözü yaşama sokmak. Bu kadar açık, bu kadar. Bu ikinci noktamız buydu. Son noktayla noktalayacağız. Üçüncü noktamız ne? Biz geçmişi geçmişe gömdüğümüzde ve geçmişi geçmişe gömüp Rab ile birlikte yürümeye devam ettiğimizde sonuç ne? Üçüncü noktamız da şu. O zaman bereketler de seni izleyecek. Sen eğer geçmişi geçmişe gömer, Rab ile birlikte yürümeye devam edersen bereketler de senin ardından adım adım adım adım seni izleyecek. Değerli kardeşler, bunu burada üçüncü nokta olaraktan söyleyebiliriz. Demek ki önderlik sorumluluğu Musa'dan Yeşu'ya geçtiğinde gerçekten tam bir değişim söz konusuydu. Büyük bir değişim söz konusuydu. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü 40 yıl boyunca Tanrı ne yaptı? Birçok mucizeler yaparak kendi görkemini, yüceliğini onlara gösterdi. Neyle gösterdi? Mucizelerle gösterdi. 40 yıl boyunca çölde onlara nasıl baktı? Man diye bir yiyecekle baktı. Her sabah çiğ düşmeden man topluyorlardı. Doğru mu? Peki susuzluğu nasıl giderdi? Kayadan su çıkarttı, onları suladı. Yani önce mucizeler vardı. O mucizeler onları motive etti. O mucizeler aracılığıyla onların yola devam etmesi mümkün oldu. Ama Yeşu'nun döneminde bu yok. Musa'nın döneminde vardı ama Yeşu döneminde yok. Ne onları izleyen, yol gösteren bir ateş bulutu var, ateş sütunu var, ne de o gündüz onlara öncülük eden bulut var. İkisi de yok değerli kardeşler. Ama buna rağmen Rab burada bize şunu gösteriyor. Önce itaat, ondan sonra yücelik. Musa'nın döneminde Rab mucizeler yaparak onları motive etti. Mucizeler onu arkadan, onları önden çekti. Ama Yeşu'nun döneminde tamamen farklıydı. İtaat önde gitmesi gerekiyordu. Onun için Yeşu itaat ederek adım adım savaşı kazandı. Şimdi bunun detaylarını nerede görüyoruz? Bunu söylemeden geçmek istemiyorum değerli kardeşler. 6. bölümde. Değerli kardeşler, 6. bölüme bakın. Orada, Yeşu 6. bölüm. Orada biliyorsunuz Yeşu ne yapması gerekiyordu? Yeşu günde bir kez olmak üzere 6 gün boyunca etrafında dolaşacak. Değil mi? 7. güne geldiğinde 7 defa dolaşacak ve sonunda ne yapacak? Borular çalınacaktı. Ya şimdi bak düşünün. Birdenbire mi? Hayır, adım adım. Nereden biliyoruz? Birinci gün dolaştın. Yok bir şey. İtaat gerekiyor. İkinciyi de yapman lazım. İkinci gün. Ya gören deli derler bunlar. Ne yapıyorlar ya bunlar? Düşmanlar da bunu mutlaka böyle düşündü. Ya bunlar kafaları döndü. Hani 6 gün boyunca döne döne kafaları döndü bunların mutlaka. Sarhoş olmuşlardır. Belki öyle düşündüler. 3. 4. 5. 6. gün. Ama yine bir şey yok. Ya itaat gerekmiyor mu burada? Bakın 7. gün yine dolaşıyorlar 7 kez. Ve sonunda bakın ne diyor? 6. bölüm 20. ayet. Okuyabilir misiniz? 6. bölüm 20. ayet. Halk
bağırmaya başladı.
Evet.
Kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler.
Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Onlar ne yaptılar? Sadece söyleneni yaptılar. İtaat ettiler önce. İtaat. İtaat ne yaptı onları? Sonuca ulaştırdı. Demek ki zafere ulaştıran neydi? itaat adımlarıydı. Demek ki hedefe nasıl ulaşıyoruz? Küçük itaat adımlarıyla. Rab bize koş demiyor. Yürü diyor. Bir adım arkadan bir destek. Bir adım da arkadan bir destek daha. Küçük küçük adımlarla hedefe doğru gidiyoruz. Onun için İbraniler Mektubu 6. bölümde 12. ayette şöyle diyor. İman ve sabır aracılığıyla diyor. Sabırsız varlıklarız değil mi? He? Kim sabırlıyım diyor en çok. Benim için dua edin yani ben çok sabırlı bir insan değilim. Rab sabrımı daha çok geliştirsin. Gerçekten. Hepimizin buna ihtiyacı var. Diyor ki iman ve sabır aracılığıyla. Onun için 46. mezmurda 10. ayette diyor ki sakin olun bilin ki Tanrı benim. Demek ki eğer Tanrı Recep'i sizleri bugüne kadar getirdiyse bundan sonra da sizi götürecek olan ben değilim. Sizde olan Rab Tanrı'dır. Ama sen izin veriyorsan. Sen onun hayatında işlemesine izin veriyorsan. İşte onun için dedim ben geleceğimi hakkında bir şey söyleyemem. Ne tür zorluklar beni bekliyor söyleyemem ama söylediğim bir tek şey var. Kime ait olduğumu biliyorum. Ve benim geleceğim kimin elinde olduğunu biliyorum. Sizde de bu olsun. Geleceğiniz onun elinde değerli kardeşler. Onun için bizler imanı devreye soktukça istenilen hedefe ulaşıyoruz değerli kardeşler. Onun için vaaz ettiğim kiliseye gittiğim zaman bazen diyorum ki teşvik ediyorum oradaki kardeşleri ve sizi de bu yönde teşvik etmek istiyorum. Bakıyorsunuz ki toplulukta yapılması gereken bir iş var. Bekleme birisi kalksın yapsın. Sen adımını at sen yap. Değerli kardeşler. Ben mesela burada hepimiz görüyoruz mesela. Genelde ben hiçbir zaman söylemedim Çağla, Ayşe ve Aytaç'ın çocukları Çağla kitapları dağıtıyor ve kitapları topluyor. Çok ilginç. Ben söylemedim hiçbir şey. Ama ilahi kitapların dağıtan toplayan o. Ama o olmadığı zaman da sizlerden birisi yapıyor. Ben yine söylemiyorum bir şey. Bu güzel değil mi? İşin bir parçası olmak. Hizmetin bir parçası olmak. Değerli kardeşler eğer bir kişinin duaya ihtiyacı varsa lütfen beklemeyin bir başkası dua etsin. Sen dua et değerli kardeşim. O zaman göreceksin bereketlerle donanmanın, donatılmış olmanın ne demek olduğunu. Üzerine düşen kalkıp yapılması gerekeni yapmaktır. Nokta. İşte o zaman mucizeler Tanrı'nın bereketleri arkasından gelecek. Üçüncü noktamız. Geçmişe gömüyoruz. Rab Tanrı bizimle birlikte, onunla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Yalnız değiliz. Eğer biz bu noktadaysak o zaman diyor ki merak etme bereketler de seni izleyecek. İtaat ettikçe. İtaat adımlarını attıkça. Onun için dünya bize her ne kadar şunu derse bana göster ki inanayım. Dünya bunu diyor. Göster bana değil mi? Sevgili kardeşim öyle bana göster diyor inanayım. Göstermeden iman etmem diyor adam. İsa ne dedi Marta'ya? Yuhanna 11. bölümde Lazar'ın ölümünde. İman et dedi. İman et Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. 11. bölüm 40. ayet. İman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Sen, bu Yeşo'nun döneminde bunu görüyoruz. Önce itaat var. Ondan sonra bereket var. Musa'nın ki döneminde önde mucize var. Ondan sonra onlarda bir itaat var. Mucize yoksa hep mırmır ettiler değil mi? Hep dırdır ettiler. 40 yıl boyunca dile koyalım değerli kardeşler. Son olarak da şunu söylüyorum. Ve noktalamak istiyorum. Adım attığımızda karşımıza gerçekten aşılması zor engeller, sorunlar çıkabilir. Ve kendimizi o sorunlar karşısında çekirgeler gibi görebiliriz. Hatırlayın o hani 12 kişi gönderildi ya Kana ülkesini, Kenan diyarını 40 yıl 40 yıl diyorum 40 gün boyunca dolaşmaları gerekiyordu. Kaleb'le Yeşu da vardı. Ama 10 kişi ne yaptılar? Kendimizi çekirge gibi görüyoruz. Onlar bizi yer bitirir. Ama Kaleb ve Yeşu ne dedi? Ben çok hoşuma gidiyor bu ifade. Bakın Sayılar 14 ayet 9. Sayılar numerik Sayılar 14 ayet 9'da. Bakın ne diyor? Orada yaşayan halktan korkmayın diyor. Çünkü kime ait olduklarını biliyordu bu insanlar. Korkmayın. Bakın Bu ifade tam bizi harekete geçiren bir ifade. Biz de kullanıyoruz bunu. Hani böyle bir güce güvendiğimiz zaman ben seni peynir ekmek gibi yerim diyoruz ya böyle. Hani bakın diyor ki orada yaşayan halktan korkmayın, onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Ya kardeşim bu güç nereden geliyor ya? Ha? Tanrı'nın kendisinden geliyor. Değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı'nın bizimle birlikte olması en önde olması gereken nokta. Bunu bilelim. Kime ait olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ve yalnız olmadığımızı bilmemiz gerekiyor değerli kardeşler. O zaman bizler geçmişi geçmişe gömeceğiz. Kesinlikle ders alacağız. Öğrendiklerimizi alacağız. Ama geriye bakmayacağız. İleriye bakarak yola devam edeceğiz. Kimle? Rab ile beraber. Bizi bırakmayan Rab ile beraber. Biz bunu yaptığımız zaman da üçüncü noktamız neydi? Bereketler de seni adım adım izleyecek. O zaman ben sizi dualarımla destekliyorum. Her gün, bakın hiç abartmadan söyleyeyim. Bazen pazar günleri şey yapıyor. Onda farklı kiliseye gittiğim için böyle oluyor değerli kardeşler. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Gerçekten ben sizin için dua ediyorum. Ama sizlerden de ricam şu. Geçmişe bakmayın. Lütfen. Ben sizin için dua ediyorum. Dualarımla yanınızdayım. Ama geçmişe değil, ileriye bakarak onunla birlikte yürümeye devam edin. O gideceğiniz her yerde, yüklenmeniz gereken her sorumlulukta sizinle birlikte olacaktır. Ve Yeşu 1 ayet 5. Nasıl ki Musa ile birlikte olduğumsa, nasıl ki İbrahim ile birlikte, Yeremia ile birlikte, diğer tanrı adamlarla birlikte olduğumsa, sevgili Ali ya da sevgili Deniz, sevgili Ali abicim, sizinle de birlikte olacağım diyor. Çocuklar, sizlerle de birlikte olacağım. Onlarla nasıl birlikte olduğumsa, seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Peki sana düşen ne? İtaat ederek üzerine düşeni büyük bir istekle yapmaktır. Ama nasıl? İterek değil, candan ve yürekten. Ne diyor? Yeşu 22. bölüm. Açın son ayet. Son iki ayet. Ondan sonra iş bitti. Son iki ayet. Son iki ayet. Yeşu 22, 5. Harika bir şekilde özetleniyor değerli kardeşler. Bir kardeş de belki Hatice sen şeyi aç istersen. Yuhanna 14. bölümü aç. Yuhanna 14 ayet 15. Ben de bunu okuyayım size. Yeşu 22 14 15. Yuhanna 14 ayet 15. Evet şöyle diyor Yeşu 22. Tanrınız Rabbi sevin diyor. Ya neden önce bunu söylüyor? Peki ilk buyruk nedir? Tanrınızı bütün canınıza, bütün yüreğinize sevin değil mi? Bak eğer seviyorsanız buyruklar yerine getirilir. Doğru mu? Onun için önce sevgi lazım. Eğer sen Rabbi sevdiğini söylüyorsan sorun yok zaten. Onun için Rabbi sevin diyor. Tümüyle gösterdiği yolda yürüyün. Eğer bakın sevgi varsa yürümek de mümkün. Buyruklarını yerine getirin. Ona bağlı kalın. Ona candan ve yürekten hizmet edin. Candan ve yürekten ona hizmet etmek istiyorsan değerli kardeşler, onu sevmek zorundasın. Ne diyor Matta?
Beni seviyorsanız Yuhanna, buyruklarımı yerine getirirsiniz.
Beni seviyorsanız. Biz sevdiğimiz kişinin bizim zamanımızda ağaçların bedenlerine, o kalın gövdelerine kazırdık. Sevgilimizin bir kalp yapardık, isimlerimizi koyardık. Çakıyla kazırdık böyle. Ayaklar altında çiğnemezdik. Sevdiğimiz kişiyi küçük düşürecek eylemde bulunmayız. Bizler de eğer Rabbi seviyorsak onu küçük düşürecek adımlar atmayalım. Ona bakarak, onda kalarak sevinç içerisinde yola devam edelim. Eğer söze bağlı kalırsak, söze sadık kalırsak, söz de kendi üzerine düşeni yapacaktır. Adım adım.